Merhaba, ben Mesut Çevik. Donhaber.com olarak Los Angeles'tayız. E3 fuarındayız. Buraya Sony ile beraber geldik. Yanımda da Sony PlayStation Türkiye oyun ürün müdürü Sercan Sülüm var. Kendisiyle beraber Sony'nin bizim de katılma fırsatı bulduğumuz muhteşem şovunu konuşacağız, konferansını. Abi, konferans muhteşemdi. Tek bir kelime yani, muhteşem.
Doğru diyorsun Mesut, gerçekten de muhteşemdi. Yani tüm dünyadaki yansımaları da böyle. Bu arada çok teşekkür ediyoruz. Sen de geldin, icabet ettin. Bu güzel deneyimi yaşadın bizzat orada.
Yani God of War'ın o girişi, sunumu, ilk önce bir müzikle başlaması, o tüyleri diken diken eden orkestra. Hemen ardından da sahneye God of War yazısının gelişi. Ya, paha biçilemez bir şeydi ya. O an gerçekten orada keşke sizler de olsaydınız. Hep beraber yaşasaydık o anı.
Şu anda sen söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Çünkü bu arada o müzik, eşsiz müzik, tenörler ve mezzosopranolar eşliğinde canlı yapıldı. Ve hafiften de sis verildi. İnsanların arasında bir konuşma başladı. Acaba hani bu ezgilerin hepsi God of War'a mı acaba tekabül ediyor derken o sunum anı geldi, perdeler açıldı ve God of War'u izledik. Yani God of War'la açılış yapmış olmamız da çok büyük bir şans bizim için.
Ben burada oyunun birebir hani canlı demosunu da görme fırsatı yaşadım. Sağ olsun Sony ekibi bizi yazdırmış ve içeride geliştiriciler önümüzde oyunu baştan oynadılar. Demosundan daha farklı şeyler gördük, şanslıydık. Ve şunu söyleyebilirim ki oyunun grafikleri herhalde sizin, bana sorarsan, Uncharted 4'ten sonra yapılmış en iyisiydi. Ya sakallar makallar tek tek kıllara kadar modellemişler. Aynı zamanda çevrede de mesela bazı detaylar var. Geniş bir çevredeyiz. Sağdan soldan gidebiliyoruz. Farklı farklı detaylar gördük. Ben biraz oyundan konuşalım istiyorum. Çünkü o kadar etkileyiciydi ki her şey. Bazı insanların aklına şey gelmiş olabilir. Bu baştan sonra script'le herhalde hani bir video izledik gibi düşünebilirler değil mi? Yani muhteşemdi.
Kesinlikle doğru söylüyorsun. Yani PlayStation 4'ün tüm gücünden yararlanacak gibi gözüküyor God of War. Yani kesinlikle 1080p'de oynayacağız. 60 FPS olabilir bu arada single player ki muhtemelen olacak. Motion Capture ve Motion Capture sisteminden tekrar bahsetmeye gerek yok. Gün geçtikçe çıta sürekli yükseliyor. God of War'da bunu gördük. Yani ara video kalitelerinde oyun içi videolarında oynuyoruz. Oyun o gameplay'i daha doğrusu ara video kalitesinde oynuyoruz.
Mesela geliştiricilerin üstünde durduğu şey abi, ara sahnelerde diyor ki kamera açısı değişiyor sadece. Hiçbir şekilde kesinti yok diyor. Mesela üçüncü görüş açısından oynuyoruz. Hop kamera birazcık kayıyor ve sahnenin içindeyiz tekrar. Uncharted'da da bunu yaşadık. Sahne hep devam ediyor. Hiçbir zaman araya video girmiyor. Hep oyun motoru içindeyiz.
Bunu aslında şu şekilde söylüyoruz. Seamless transition. Yani kusursuz geçiş diyoruz buna. Bunu ilk başladı Order 1886'da başlattık. Uncharted 4'te devam ettirdik. Şimdi de God of War'da devam ediyoruz. Gerçekten de video kalitesinde gameplay'e, yani oyun içi videosunda oynayabiliyorsunuz. Video çok güzeldi. Aslında God of War için söylenebilecek en önemli şey oynanış tamamen değişmiş. Yani klasik God of War'lara baktığımızda klasik bir hack and slash'tir. L1, R1'e basılı tutarak kareye, üçgenle combo yaparız. Envai çeşit yaratığa, envai çeşit düşmana karşı. Oyunumuz tamamıyla bir TPS'ye dönmüş. Ve zaten aslında son yıllarda God of War'da bir değişiklik bekleniyordu. Bu değişikliği de PlayStation 4'teki yeni sürümüyle beraber yapıyor olmamız ayrıca güzel. Nordic şeyi mitine giriyoruz ki muhtemelen şu an hiçbir şey açıklanmadı ama Nordic miti dediğiniz vakit zaten karşımıza çıkacak olan karakterleri de az çok tahmin edebiliyoruz. Yani Odin, Thor, Fakrir gibi kurt karakterler ve yine işte Valhalla biliyorsunuz onların inancına göre bir cennet ama Heimdall'ları var biliyorsunuz. Üstün gözleri, tüm dünyayı gören. Yani birazcık Norse mitine aşina olan insanların tahmin edeceği karakterler muhtemelen oyunda çıkacak karşımıza.
Sence Thor'u çekiciyle döver miyiz?
Yani bütün Yunan tanrılarını öldürdüğümüze göre Thor'u da sağlam bir tokatlarız gibi mi?
Çekişle kafasını ezeceğiz diye düşünüyorum ben de oyun içinde.
Yani şimdi Thor fanları da var biliyorsun. Sonuçta bir Thor da bir karakter. Özellikle süper kahraman biliyorsun. İlla ki burada Thor fanlarına da bir şey söylemiyorum ama muhtemelen Thor'la karşılaşacağız herhalde oyunda.
Şimdi tabii ki God of War apayrı bir yere sahip. Yani oyun sattırma konusunda tabii ki bir lokomotif olacaktır ama hemen onun ardından Horizon Zero Dawn'la devam ettik. Horizon Zero Dawn özellikle konusu, hikayesi bakımından herkesin merak ettiği bir oyun. Ve benim de orada bir tezim var. Diyorum ki hani dinozorlar çok gelişmişler. Herhalde teknolojiye karşı insanlara bir zarar veriyorlar ki teknoloji kullanmamayı seçmiş insanlar. Yani özellikle teknolojiyi kullanmıyorlar. Unutulan bir şey değil. Yoksa oyunun içinde bazı teknolojik araçlarımız var hala. Ve grafiksel olarak ona baktığımızda tamam God of War efsaneydi, Uncharted 4 efsaneydi ama Horizon için de şey diyemiyorsun. Ya bu da onlardan kötü diyemiyorsun yani. O da mesela bir çıta. Çıtayı bir yükselttiniz siz Uncharted 4'te. Oyunlar artık o çizgide devam ediyorlar. O bana garip geldi. Hani birisi diğerinden kötü olması lazım değil mi normalde?
Ya aslında şöyle bir şey. Yani God of War'dan sonra çıkan tüm oyunlar üzerine katarak. Yani o yüzden de PlayStation tarihinin en iyi lansmanını yaptık. Çünkü oyunlarımıza baktığımızda God of War'la giriş yapıyorsunuz. Horizon, The Last Guardian, Days Gone, Detroit Become a Human. Yani Hideo Kojima'ya selam söyleyelim. Biliyorsun sahneye özel bir anonsa çıktı.
Apayrı bir şeydi yani.
Death Stranding, yani o, nereden baksanız 7-8 tane title'dan bahsediyoruz. IP'den bahsediyoruz. Hepsi birbirinden kaliteli, hepsi birbirinden uzun süredir beklenen yapımlar. Horizon'dan bahsettin. Horizon'dan mı devam ediyoruz?
Bence oradan devam edelim çünkü oynanabilirliği, hikayesi çok farklıydı ve bana oyun gerçek hardcore oyunculara hitap edecekmiş gibi geliyor. Çünkü dövüş sahnelerine baktığımda bu beni zorlar dedim. Biraz terletir dedim yani orada.
Hikaye de birazcık biliyorsun aslında benzetme yapacak olursak eğer Terminator'da mesela Skynet nasıl insanlığı ele geçirir? Burada da Horizon'da da bir şekilde ele geçirilmiş ve insanlık köleleştirilmiş diyelim.
Evet herhalde o bilgisayarlardan kurtuluyorlar işte. Hani çünkü onlara zarar veren bir hale gelmiş durumda.
Aynen öyle. Oyunda RPG öğelerini, rol yapma öğelerini çok fazla göreceğiz. Sen de gördün dün. Çok fazla teçhizat ve silah kullanıyoruz.
Evet yani geliştirme aşaması inanılmaz detaylı duruyordu orada. Öğrenmek için bir zaman gerekecek herhalde.
Kesinlikle zaman harcayacağız ama zaten oyunlarda bunlar çok büyük sorun olmuyor. Tutorial aşamasında zaten hangi tuş ne işe yarar, nasıl bir şekilde kombinasyon yaparsınız, silahları, teçhizatları nasıl kullanırsınız. Onları zaten tutorial aşamasında rahatlıkla öğretiyorlar ama ona rağmen komplike gözüküyor. Bence çok iddialı olacak. Open-ended bir oyun. Third person ama hem de open-ended ve hikayesiyle çok ilgi çeken bir yapım. Horizon Zero Dawn. Valla yani 2017 yılı içerisinde biliyorsun çıkış tarihi de açıklandı 1 Mart olarak. 1 Mart'ı iple çekiyoruz ama halen hikayede bazı bilmediğimiz noktalar var. Onun üzerine yorum yapıyoruz.
Evet biraz öyle gerçekten de. Yani hikaye netleştikçe aslında biz de belki daha fazla konuşuyor olacağız. Şundan dolayıymış, bundan dolayıymış diye bazı parça oturacak çünkü hala da bazı eksikler var kafamda. Detroit Become a Human'a gelmek istiyorum. Biz güzel bir kız bekliyorduk. Bir amcayla tanıştık orada ve abimiz de bize bir şov yaptı gerçekten orada. Belki de sınırsız olasılıkta bir oyunda seçimler yapacağız ve bu bizim oyun boyunca peşimizden gelecek yaptığımız seçimler. Belki de sırf diğer seçeneklerde neler vardı diye tekrar tekrar aynı yere oynayacağız. Gerçekten bir efsane bir şey gösterdiler orada.
Detroit Become a Human, yapımcı firma Quantic Dream. Quantic Dream denilince de akla gelen ilk isim David Cage. İnteraktif gameplay türünü oyun dünyasına kazandıran yegane isim. Buradan ona yine bir selam söyleyelim. Hideo Kojima'dan sonra David Cage'e de gönderiyoruz. İnteraktif gameplay denilince ne olacak? Sizin vermiş olduğunuz kararlarla oyunun gidişatını, bölümün gidişatını etkileyebiliyorsunuz. Bu Heavy Rain'de böyleydi. Fahrenheit Indigo Prophecy'de böyleydi bir öncekinde. Beyond Two Souls'da da böyleydi. Detroit Become a Human'da da böyle olacak. Ama grafikleri gördün. Yani fazla söze gerek yok.
Ya işte diyorum yani God of War tamam güzel ama diğerleri hep böyle üstüne koya koya inanılmaz bir seviyede geldiler.
Aynen öyle. Detroit Become a Human'da da çok geliştirmiş bir şekilde karşımıza çıkacak grafikler. Ve bu arada sen kadın karakter demiştin. Muhtemelen o kadın karakterle de ileriki aşamalarda oynayacağız ama şu an için bize gösterilen demoda ana karakterimiz Carl gözüküyor. Carl aslında bir dedektif gibi bir şey. Bu birazcık da yapay zekaya benziyor. İnsanlar birazcık sibernetik gibi olmuşlar. Yani cyborg gibi olmuşlar. Tam olarak hikayeyi yine bilemiyoruz. Sadece bize gösterilenin kadarını biliyoruz. Ve kelebek etkisi de olacağı kesin. Yapmış olduğunuz, vermiş olduğunuz kararlarla oyunun gidişatı değişecek ve envai çeşit karakter karar var. Ve o kararı verene kadar, yani hikayemde belli aşamaya gelene kadar yapmış olduğunuz izlenimler oyun boyunca da en son final kararı vereceğiniz anda sizi değişikliğe getirebiliyor. Bunu bizzat gördük. Yani dünkü demoda, dünkü sunumda bildiğiniz üzere Carl intihar etmek üzere olan bir kişiye müdahale edecekti ve yanında da kızı vardı. Tam o esnada vermiş olduğu kararlarla bir türlü müdahale edemedi. Ama ondan sonraki ekranda eğer buraya gelmeden önce aşağıdaki ipucunu kullansaydın, mesela şunları şunları yapsaydın, oyunun sonu şu şekilde değişebilirdi gibisinden bir sunum da gerçekleştirdiler. Dolayısıyla Detroit Become a Human'da bu olasılıkları çok sıklıkla göreceğiz. Bu demek oluyor ki oyunun birden fazla da sonu olacak ki David Cage'in oyunlarında, zaten Beyond Two Souls'da da, Heavy Rain'de de buna fazlasıyla rastladık.
Şimdi Quantic Dream diyoruz ve çok seçenekli bir oyundan bahsediyoruz. Türkçe gelme olasılığı var mı bu oyunun?
Kilit soruyu sordun. Biz zaten PlayStation Türkiye olarak her zaman elimizden geldiğince altyazı, dublaj çalışmalarını başlatıyoruz. Buradan hiçbir şey, resmi bir açıklama yapamam ama olması için elimizden geleni yapmaya çalışacağız.
Tamam, bu da yeterli bir açıklama. Yani böyle bir ihtimal yok demendense çalıştığınızı bilmek bizim içimizi rahatlatıyor. Ve çünkü biliyoruz ki gerçekten çalışıyorsunuz o tarafta.
Evet, sonuçta PlayStation 3, Vita ve 4 oyunlarımızda bunları yaptık. İrili ufaklı diye tabir edeceğimiz tüm oyunlarımıza bu özelliği eklemeye çalışıyoruz.
Yani en azından altyazı bile hayatımızı kurtarıyor, kolaylaştırıyor gerçekten.
Kesinlikle öyle. Biz de sonuçta Türk oyuncusunu önemsiyoruz. Ve önemsediğimiz için de bu çalışmaları yapıyoruz. İnşallah bu oyunlarda ve zaten dünkü sunumdayken bu kadar fazla biraz önce saydığımız oyunlar çıktı ve hemen kafamızda acaba hangisine ne yaparız düşüncesi geliyor.
Hangisi Türkçe olur falan diye düşündüm Allah'a var.
Ya inşallah elimizden geleni yapacağız ama resmi açıklama şu an için yapmıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde kesinleşince basın açıklamasıyla yaparız.
Days Past ilk gösterilen introsunda beni etkilemedi ama ondan sonra bir sürpriz yaptılar ve oyunu oynadılar karşımızda. Onu gördükten sonra dedim ki tamam, istediğim türde bir zombi oyunu geliyor. Karakterler zombi değil ama belli bir hastalıktan dolayı insanlar birbirlerine saldırmaya başlamışlar. World War Z'yi çok andırıyordu. Çok yakındı zombilerin hareketleri onlara. Beni çok etkiledi. Bu oyundan da biraz bahseder misin? Yani açıkçası ben son dönemde açık dünya oyunlarına bakıyorum ama bir türlü o şeyi yakalayamıyorum. Hani bir yaratıkların saldırdığı, birbirini etkilediği bir şey vardı. Last of Us vardı ama o da açık dünya değildi. O bende o etkiyi yarattı. Ne diyorsun?
Dediklerin doğru. Çok fazla birbirini tekrar eden bu türde oyun var. Hani aralarında gerçekten iyi olup sıyrılan da var. Mesela Dying Light güzel bir yapım. Buradan söyleyebiliriz bu tür evde. Resident Evil biliyorsun, o da duyuruldu. Ona da geleceğiz ama bu arada bayağı bir duyuru var. Days Gone ise gerçekten bizim için de çok büyük bir sürpriz oldu. Çünkü biz de Days Gone'a ilk defa burada bu sunumda eşlik ettik, tanıklık ettik. Açıkçası çok sevindik. Çünkü bir open-ended, yani tamamıyla açık bir evren. Ve bunu TPS third person oynuyorsunuz. Ve neden olduğunu bilmiyoruz. Hikayeyi yine bilmiyoruz maalesef ki tam anlamıyla. Bir virüs muhtemelen var ve zombileşmiş insanlar var. Ve karakterimizle beraber onlardan kaçış sahnesini oynadık. Fully olmasa da destructible bir environment, yani parçalanabilir bir çevre şeyi var. Çevre dizaynı var. Bu da güzel. Ya açıkçası inan ben izlerken yerimde gerildim. Yani soluksuz izlersiniz ya.
Nasıl kaçabilecek diye merak ediyorsun değil mi? Arkadan sürekli geliyorlar ve kaçış sırasındaki o kullandığı nesneler, etkileşim de çok iyiydi.
Kesinlikle öyleydi. Son sahnesine kadar heyecan dolu bir şekilde izledik. Yani Days Gone'da önümüzdeki günlerde muhtemelen daha farklı gameplay videoları da gelecektir. Özellikle IGN biliyorsun bu konuda özel videolar yapıyor. Önümüzdeki günlerde...
Biz de istiyoruz.
Kim bilir, belki olabilir.
İlken olsa niye olmasın?
Önümüzdeki günlerde gelecek olan açıklamalarla birçok şey daha farklı hale gelecek Days Gone'la ilgili. Çünkü şu anda sadece izlediğimiz video üzerine tahminlerimizi yürütüyoruz. Ama beğendiğimiz ve ağzımız açık bir şekilde izlediğimiz bir sunum oldu Days Gone'da.
Ya vallahi ben Uncharted 4 makinenin sınırıdır dedim ama burada benim o bütün şeyimi yok ettiniz, tezlerimi. Gerçekten altı üst oldu çünkü Days Gone'da dikkatimi çeken bir olay var. Çevre yine inanılmaz detaylı. Yine çok iyi detaylandırılmış. Açık çevre tamam. Aynı Horizon Zero Dawn'daki gibi inanılmaz detay var. Çok keyifli olmuş oyunların grafikleri. Şimdi ben hep grafikler üstünden gidiyorum. Çünkü sonuç olarak oyunun büyük bir kısmı görsellik. Yani bakarak, görerek oynuyoruz. Ve doğal olarak böyle gerçek hayattan alıntılanan, gerçek hayatta olabilecek hikayelere sahip oyunlarda da istiyorsun ki gerçek hayat olabildiğince yakın olsun. Makinenin çıkışından sonra gerçekten herhalde artık programcılar o tam deneyim seviyesine eriştiler. Artık makineye tam hükmediyorlar ki bunları görebiliyoruz diye düşünüyorum.
Çok doğru söylüyorsun Mesut. Bir de şöyle bir şey var. Bazı oyunlar var ki sadece hack and slash gibi. Hani önüne gelen düşmanı kes, bir sonraki bölüme geç, level'ını arttır, belli başlı özelliklerini geliştir, sonra tekrar kesmeye devam et. Ama söylemiş olduğunuz da Days Gone, Last of Us ve duyurmuş olduğumuz diğer bütün oyunlardaki God of War'da dahil hikaye bizim için çok önemli. PlayStation First Party oyunlarında hikayenin çok önemli olduğunu altını çizmeliyiz. Uncharted, Last of Us'ta Neil Druckmann çok büyük bir senarist. God of War'un arkasında biliyorsun God of War 1 ve 2'nin de yapımcılığını yapmış olan kişi tekrar oyuna geri döndü. Yapımcı firmaya geri döndü ve God of War'da bir ivme kazandı. Dolayısıyla Days Gone'da da bir hikaye var. Days Gone'da da biliyorsun hani kız arkadaşımızla yol alıyoruz. Acaba onların arasındaki mevzu ne? İnsan merak ediyor.
İnsan kaybetti falan diye düşünüyor herhalde bu hastalıkta.
Aynen öyle. Yani dolayısıyla ne kadar iyi bir oyun yapsanız da teknolojinin tüm nimetlerinden yararlansanız da harala gürele aksiyondan ziyade bir hikayenin de olması gerekiyor. Silahınızı kullanmalısınız. Teknik açıdan teçhizatları kullanmalısınız. Days Gone'da Stealth Kill de var. Envai çeşit silah da kullanıyorsunuz. Last of Us'taki gibi kıtlık da çekiyorsunuz. Yani unlimited bir silahınız yok. Her ne kadar gösterilen videoda silahımız, cephanemiz bitmese de muhtemelen oyunda böyle olmayacak bu
bir yerde. İki orada yetecek bir makinalı tüfek vardı adamın üstünde.
Aynen öyle. Dolayısıyla bütün bunları bir araya getirdiğinizde gerçekten de uzun zaman sürükleyici bir yapım meydana geliyor ki Days Gone'da beklenen bir yapım olacağı kesin bu özellikleriyle.
Şimdi bir sürpriz yaptınız. Biz VR'daki için demosu beklerken Resident Evil çıktı ve VR destekli olarak geldi. Şu anda da demosu oynanabilir durumda. Kullanıcılar büyük ihtimalle deneyimliyorlardır. Bu herkes için sürpriz oldu ve PlayStation VR'da 50 oyunuyla beraber $399'luk açıklanan fiyatıyla herhalde PlayStation için ikinci bir lokomotif olacak diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Senin de söylemiş olduğun üzere ilk yıl 50 tane oyunla gelecek. Bu oyunların arasında Resident Evil da var 7. Star Wars vs. X-Wing var.
Mesela X-Wing sürprizdi.
Sürprizdi ve hani Battlefront'tan beridir insanlar hep düşünüyordu. Hani acaba dogfight yaparken X-Wing ve TIE Fighter'larla VR compatible uyumlu olsa nasıl olur diye. Artık direkt VR'a çıkacak oyunda bunu deneyimleyebilecek oyuncular. Batman var ve birinci ve üçüncü parti firmaların geçtirmiş olduğu ve şu anda anons edilmemiş birçok farklı oyun var. Yani VR'ın tamamıyla teknolojik açıdan özellikle oyun kısmında bir değişiklik yaratacağı aşikar.
VR'de bizi ters köşe yaptınız orada. Şöyle bir durum söz konusu oldu. Biz Call of Duty izliyormuşuz ama biz VR demosu izliyor zannettik. Allah'ı var, ben şimdi koltukta oturuyorum. Call of Duty başladı gerçek. Yani tabii ki o birinci görüş açısından. Ya diyorum yani bu grafikleri de yaptılarsa benim o bütün teknik bilgim boşa çıktı. Çünkü biz diyorduk ki hani tamam alet güçlü ama ister istemez VR'a geçtiğimizde biraz çözünürlük düşebilir falan filan. Bakıyorsun mucizevi grafikler. Sonra gördük ki o muhteşem oyun Call of Duty'ymiş. Herhalde ilk video yerine keşke bunu yayınlasalardı. Bu hale gelmezlerdi. Çünkü oyun hakkında eleştiriler var biliyorsun ilk demosundan sonra.
Doğru diyorsun. VR session'ın hemen sonrasında Call of Duty gelince tabii o da acaba VR uyumlu mu gibi algı yarattı.
Bu grafiklerde VR varsa yeni bir PlayStation niye çıkıyor filan diye düşünüyorsun yani.
Tamamıyla ayrı bir oyun biliyorsun Call of Duty Infinite Ward. Bizim de global olarak desteklediğimiz bir yapım. Dolayısıyla VR session hemen sonrasında denk geldi, öyle bir algı yarattı.
Evet, orada gerçekten yine keyifli anlardan bir tanesiydi. The Last Guardian var. The Last Guardian çok uzun zamandır bekleniyor. Hatta PlayStation 3 zamanından bekleyenler var. Onun için tasarlanan bir oyundu ama mesela benim orada dikkatimi çeken bir şey oldu. The Last Guardian'ın biz birçok videosunu izledik. Oyun çok uzun zamandır gösteriliyor insanlara. Son izlediğimiz videoda grafiksel seviyede bayağı bir artış var. Anladığım kadarıyla geliştiriciler grafikleri de bayağı bir elden geçirmişler. PlayStation 4'e gelen oyun gerçekten PlayStation 4 için olmuş olacak.
Doğru söylüyorsun. Bu arada çıkışına da çok az kaldı. 28 Ekim'de dünyayla aynı anda Türkiye'de de raflardaki yerini alacak. Buradan bir anons da yapalım. Last Guardian Türkçe altyazılı gelecek.
İşte bu çok güzel haber. Çünkü bulmaca bazlı bir oyun.
Evet, kesinlikle öyle.
Anlamak lazım.
Last Guardian deyince akla direkt hemen PlayStation 2 zamanında Ico ve Shadow of Colossus geliyor. Aynı yapımcılar. Last Guardian'da tamamıyla farklı ama aynı yapımcının oyunu. Bir tane son muhafızın ki o muhtemelen o bizim gördüğümüz çocuk ve bir Griffon yavrusuyla olan bağı ve bir kurtulma mücadelesi, bir şeyi koruyorlar, bir anıtı koruyorlar ve birlikte yaşadıkları bir hikayeyi konu alacak. Bol bol bulmaca çözeceğiz. Hiç mi aksiyon yok? Bir aksiyon oyunundaki kadar yoğunluk beklemesek de belli oranda bir aksiyon var. Özellikle
kullanıcı biraz gerecek biraz oyun. Ben sana söyleyeyim, aksiyon sahneleri biraz bana onu anımsattı. Hani böyle bir şey olacak, zamanlamayı iyi yapman gerekecek. Karakterin anladığım kadarıyla çok dövüşsel bir karakter değil. İyi zamanda kaçman gerekecek. Yani birazcık koordinasyon lazım orada.
Birazcık da co-op oynuyoruz. Biraz Griffin'la, birazcık da çocukla beraber oynayacağız. Şu anda tam ismini bilmiyoruz tabii. Muhafız diye adlandırıyoruz onu. Dolayısıyla aksiyon sahnelerini ve dövüş sahnelerini muhtemelen Griffin'la yapacağız. Belki de ağırlıkla bulmacaları çocukla yapacağız. Çok enteresan bir konusu olacak. Buradan hani arkadaşlara da, oyun severlere de, Türkiye'deki arkadaşlara da şunu söyleyelim. Biraz daha farklı oyun türlerine yönelmelerini söyleyelim. Hani çünkü ağırlıkta aksiyon ve first person shooter dediğimiz, ilk görüş açısından oyunlar dediğimiz oyun türleri ve tabii ki de haliyle futbol oyunlarına ağırlık veriyorlar. Dolayısıyla Last Guardian'a şans versinler. Gerçekten de beğenecekler. Çünkü söylenene göre yapımcı firmanın, yani ortalama bir oyuncunun 15 ve ileri saatte o bir oyunu bitirebileceği söyleniyor ki bu da böylesine bir oyun için bence ideal bir süre. Dolayısıyla Last Guardian ve diğer türevdeki oyunlara da ağırlık versinler diyelim.
Spider-Man geliyor, benim favori karakterim. Batman, bir de Spider-Man benim için ayrı bir yere sahiptir. Yani o süper kahramanlar kısmında ve son yapılan açıklamalara baktığımızda Spider-Man'in konusunu tamamen baştan yazacak. Sadece PlayStation 4'e özel ve oynanış bakımından şu ana kadarkilerin en iyisini sunmayı hedeflemiş bir oyuna karşı karşıyayız. Hatta bu gösterilen videonun üstüne bayağı da ekleyeceğiz dedi geliştirici firma. Ne diyorsun bu konuda? Yani tamam, belki bazı insanlar diyecek ki God of War varken o konuşulur mu falan diyecekler ama beni inan en az God of War kadar etkiledi çünkü benim favori karakterim.
God of War kadar diğer title'ları da konuşmamız lazım. Spider-Man de bunlardan bir tanesi ve birinci parti olarak bizle birlikte olması gerçekten de çok mutluluk verici. Açıkçası biz de tabii şok olduk diyelim. Tabiri caizse. Çünkü bu zamana kadar bundan önce yapılmış olan tüm süper kahraman oyun karakterlerini de bir eksiklik oluyordu. Bu hani lisansal problemlerden kaynaklı olabilir. Yapımcı film şirketlerinin oyuna müdahalesi olabilir.
Biraz da işte orada ticari kaygılar oluyordu. Filmle aynı anda çıkalım filan diye. Bu film oyunu olmayacak dendi. Tamam dedim. Müthiş bir oyun gelebilir.
Tamamıyla bağımsız bıraktığınızda yapımcı firmaları bu konuda özellikle süper kahraman oyunlarında daha rahat hareket ediyorlar. Çok kısa bir trailer gördük. Çok kısa bir dövüş sahnesi gördük. Ama o bile bize yetti. Kafamızda birçok soru işareti oluştu. Acaba oyun open-ended mı olacak? Hangi özellikleri kullanacağız?
Açık dünya olacağı açıklandı bu arada.
Açık dünya olacak. Yani hangi villainlarla, kötü karakterlerle dövüşeceğiz? Hani birçok farklı soru var. Ben tamamıyla açık dünyaya yakışır, güzel, kaliteli bir yapım geleceğini umut ediyorum Spider-Man olarak.
Insomniac'ın şu an elinde alternatif bir Spider-Man oluşturma lisansı da varmış. Yani Marvel'a bağımlı değiller o tarafta. Kendi Spider-Man karakterlerini işleyecekler. Beni açıkçası heyecanlandırır çünkü o firmada şimdi allığı var. Çok güçlü. Yani oradaki geliştiriciler de akıllı, zeki adamlar.
Insomniac zaten bizim için de önemli bir geliştirici stüdyo. Dolayısıyla alternatif bir lisans almış olması da bu süreçte çok daha bağımsız, çok daha özgün bir yapım olacağının göstergesi. Çünkü atıyorum X karakteri, Y karakterin lisansını ya da filmin lisansını alıyorsunuz ama belli kriterlerde bu oyunu geliştirebiliyorsunuz. Bu da maalesef ki sizin özgürlüğünüzü kısıtlayan mareler. Dolayısıyla hani Insomniac'ın alternatif bir lisans almış olması çok önemli bir şey, özellik olacak. Bakalım görelim, yani muhtemelen Gamescom'a da bir şey saklanabilir. Önümüzde çünkü fuarlar ayı, E3 bitecek.
Ne sakladınız oraya, merak ediyorum valla.
Ya şu an için sakladığımız bir şey yok ama biliyorsun ki hani E3 gövde gösterisi başlıyor. Ağustos ayında Gamescom'da devam ediyor. İşte Tokyo Game Show, Paris Game Show derken sürekli bir açıklamalar yapılıyor. Spider-Man'le ilgili daha detaylı açıklamalar önümüzdeki aylarda gelecektir. Ve biz de daha somut bilgilerle yorumlar yapabileceğiz.
Crash Bandicoot şimdi böyle bir şansa eriştiriyor insanları. Ne diyeceksin, o da sürpriz oldu bence. Hani tamam, Uncharted'da bir sinyal vardı ama...
Tam söyleyecektim, sen söyledin. Aslında o sinyalleri verdik Uncharted'da birazcık geliyor diye. Yapımcı firmadan birisinin bir tweet'i vardı. uzun zamandan beridir beklenen kahraman geliyor gibisinden bir post girmişti. Acaba Crash Bandicoot burada bir gövde gösterisine çıkabilir mi diye akıllarda sorular vardı ki dün bu soruların hepsi giderildi. Crash Bandicoot geliyor. Oyun dünyasının, özellikle PlayStation dünyasının en önemli aksiyon platform oyunlarından bir tanesi. Heyecanla bekliyoruz. Yani sonuçta çocukluğumuzu geçirdik PlayStation 1 zamanlarında. Az elma toplamadık. O elmaları toplarken çukurlara düştük. Bol bol kutup
delirdik. Sinirlendirdi bizi.
Yani kendi ailemiz içerisinde yarışlar yaptık. Hangimiz en fazla skoru elde edecek diye. Tabii ki de artık günümüzde bu söylemiş olduğumuz mevzu yaklaşık 10 sene önce falandı. Ama yani PlayStation 4'e özel hikayeyle gelecek muhtemelen. Dolayısıyla oyunu bize daha çok bağlayacak ilave içerikler de ekleyeceklerdir.
Ya benim orada hoşuma giden ne oluyor biliyor musun Sercan? Şimdi genel olarak oyun dünyasına baktığımızda artık herkes para kazanacağı kısımda oyun yapmaya çalışıyor. FPS oyunları o yüzden çoğaldı. Free to play oyunlara doğru yönelen firmalar gördük. Ama Sony hiçbir zaman milyarlara ulaşmasa bile, yani milyar dolar kazanmasa bile bu tip oyunlar yapmaya devam ediyor. Kullanıcıları, bunu seven kullanıcıları içerik sunmaya devam ediyor. Bu çok güzel bir şey. Yani konsolda oyun çeşitliliğinin bulunması gerçekten önemli.
Ya senin de söylemiş olduğun üzere yani biz bu tarz, biz türlere çok önem veren bir firmayız.
Küresel... Para kazanmasanız da devam edeceksiniz bu türlerde herhalde değil mi?
Yani tabii ki de para kazanma yani böyle iddialı bir söylem. Sonuçta
hayır kuruluşu değiliz diyor.
Tabii ki de ama biz desteğimizi tüm türlere veren bir firmayız. Platform oyunlarına, puzzle oyunlarına, RPG rol yapma oyunlarına, aksiyon oyunlarına, yarış oyunlarına, Amerika'daki oyun stüdyolarımız ve Avrupa'daki oyun stüdyolarımızda olabildiğince fazla destek veriyoruz. Ama burada üçüncü partilerin de önemi var. Çok büyük desteğinin önemi var. Ubisoft'un, Warner Bros'un, Electronic Arts'ın tabii ki de çağın gereksinimlerine uymaları gerekiyor. Diğer türlere kayıtsız kalamazlar. MOBA, free to play biraz önce söylemiş olduğunuz üzere. Ama kendi franchise'larına da sırtlarını dönmemeleri gerekiyor. Mesela Ubisoft'un Rayman'ı var. Çok önemli bir yapım.
Devam ediyorlar her platformda ona da.
Her platformda devam ediyorlar. Warner Bros'un keza öyle birkaç yapım var. Square Enix'in var. Mesela Ubisoft demişken Splinter Cell, gerçi aksiyon oyunu. Prince of Persia, Brothers in Arms ve halen daha... akla gelmemiş, şu anda unutulmuş birçok farklı franchise'ı var. Hani bunların bir şekilde desteğinin yapılması, tabii ki de bu bir global karardır, firma inisiyatifidir. Belki önümüzdeki senelerde çıkar ama biz en azından PlayStation birinci parti olarak söylemiş olduğumuz türlerdeki oyunların geliştirmeye, serilerini yapmaya devam ediyoruz. Crash Bandicoot biraz önce söylemiş olduğumuz gibi bunlardan bir tanesiydi. Uzun zamandan beridir acaba gelir mi, acaba çıkar mı, yeni nesilde de bir gövde gösterisi yapar mı diye düşünülüyordu. Ki dün bu soru biraz önce söylemiş olduğumuz üzere tamamıyla cevaplandırmış oldu.
Ya şimdi şov o kadar yani dolu doluydu ki Square Enix deyince aklıma Final Fantasy atladığımız geldi. VR destekli Final Fantasy göreceğiz ve oradaki bir karakterin direkt biz olacağız. Diğer karakterlerle beraber etkileşim içinde olacağız.
VR belki Final Fantasy ile beraber belki bundan sonraki VR oyunlarında kendi avatarımızla, kendi karakterimizi direkt entegre edeceğimiz oyunlar çıkacak. Final Fantasy bunlardan biri, belki öncüsü olacak. Gerçekten de iddialı. Final Fantasy biliyorsun 15. oyun artık. Yani hani ben birinci oyundan beridir takip ediyorum ama altıncı oyununa geldim, koptum. Çünkü artık seri, yani oyun dünyasının aşiret oyunlarından bir tanesi bence. Çok...
Revelation sakır bir de bu.
Yani iki senede bir, ne bileyim üç senede bir, senede bir çıkan bir yapım. Oyuncu kitlesine de, takip edenlere de saygımız sonsuz. Ama ben en azından serinin 6. 7. oyundan sonra koptum. Ama tabii ki de uzaktan bizzat her oyununu oynamasak da takip ediyorum. VR zaten çok büyük yeniliklerle gelen bir teknolojik devrim olacak. Final Fantasy de bunu kendi avatarını yaratarak oyunun içerisine bir entegrasyon yapmayı düşünüyor. Ki bence de güzel bir şey yapmayı düşünüyorlar. Bakalım, göreceğiz. Hani nasıl olacak? Bu çıkış tarihi de zaten çok uzak değil.
Yaklaştı artık çok şükür.
Yani 2016 yılı içerisinde Final Fantasy raflardaki yerini alacak. VR'la birlikte uyumlu olacak biliyorsun. Yani göreceğiz, bakalım.
Son olarak bir şey sakladım. Şimdi ekonomi dedik. Ekonomik sebeplerden dolayı firmasından ayrılmak zorunda kalan mağdur Hideo Kojima burada tekrar çıktı sahneye ve dedi ki geri döndü. Ve orada sahne yıkıldı. Gerçek anlamda yıkıldı. Yani bu gerçekten şovun apayrı bir kısmıydı. İnsanlar da ayrı bir iz bıraktı. Evet, bitti, izledik. bir sinyaller verdi. En azından ortağını görmüş olduk bu oyundaki. Ama henüz daha hiçbir şey belli değil. Neler diyeceksin bu konuda?
Şimdi çok selam söyledik biliyorsun röportaj boyunca. Hideo Kojima'ya tekrar bir selam söyleyelim. Zaten Hideo Kojima'nın PlayStation dünyasına geleceği az çok biliniyordu oyun severler tarafından.
Sony destek oldu gerçekten. Stüdyoyu kurar kurmaz. Çünkü uzun zamandır aslında sizin bir bağınız var.
Evet, aynen öyle ve sahneye çıkışı da çok güzeldi. Karizmatik bir şekilde çıktı ve ben geri geldim deyince alkış koptu. Ayakta alkışlayan, bağıran, tezahürat eden insanlar bile oldu.
Çok seviliyor.
Çok seviliyor. Death Stranding gerçekten de ilgi çekici bir oyun olacak. Buradan biliyorsun Norman Reed aslında Silent Hill'de kullanacaktı. Hideo Kojima kendisini yeni Silent Hill'de.
Nasip ama olmadı.
Nasip olmadı. Nasip Death Stranding'e şeymiş. Nasipmiş diyelim. Çok farklı bir trailer izledik. Kısa ama farklı bir trailer.
Çok farklı. Bir sürü soru işareti ve bir sürü de sır saklıydı sanki orada, değil mi? Bulmaca vardı.
Kesinlikle öyle. Yani hikaye bizi nerelere götürecek? O karakter kim? Neler olacak? Uçan dört tane zat kimdir? Hani nasıl bir evrendeyiz?
Sen doğru bir şey söyledin. Hideo Kojima uçurmaya çok meraklı. Yani Metal Gear Solid'de uçan balinalar gördük, atlar gördük. Burada da yine uçan bir şeyler vardı. Balinaları yine unutmamış. Onlar karaya vurmuştu bu sefer ama bir şeyler var.
Bir şekilde bir şeyler var. Yani benim için şu anda çok büyük bir soru işareti. Yani sadece izlediklerimizle yorum yapıyoruz. Fazla detayını bilemiyoruz ama önümüzdeki günlerde daha fazla detaylandırılacağımızı düşünüyorum şahsen.
Göreceğiz bakalım.
Göreceğiz ama
evet, hepimiz umutluyuz bu konuda.
Bu arada tabii geçenler oluyor. Geçenler
Murat Oktay sağ olsun. Kendisine teşekkür ediyoruz buradan. Evet. Önledi geçenleri. Ama adam öyle bir önledi ki ben öldürecek zannettim ya.
Gerçekten de güzel bir müdahaleydi. Murat'ın da reflekslerini buradan görmüş olduk.
En az Hideo Kojima kadar bize burada anlar yaşattı. Sercan çok teşekkür ediyorum. Seni buraya bir kilitledim, bir daha bırakmadım yalnız. İzleyicilerimiz için de önemli bir röportaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında ben bunu bir röportaj değildi. İki arkadaşın güzel bir şov ardından bir değerlendirmesi olsun istedim. Sen de sağ ol. Açık açık söyledin yani. Genelde seninle yaptığımız bu röportajlardaki samimiyeti ben çok seviyorum açıkçası. İzleyenlere de yansıyordur diye düşünüyorum. Biz burada gezmeye devam edeceğiz. Elimizden geldiğince de içeriklerle sizi beslemeye devam edeceğiz. Bölüm sonu canavarındaki arkadaşlarımız Gökhan, Tuna sizin için zaten burada ne olup bitiyorsa özetle siteye koymaya devam ediyorlar. Bu videolarda işte işin tuzu biberi oluyor diye düşünüyorum. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Hoşçakalın.